Efendim merhabalar, Erkam Radyo'ya Bakış Açısı'na hoş geldiniz. Bakış Açısı'nda bugün Şam üzerinden Şam'ı ve Özgür Kudüs'ün müjdesini ve Endülüs'ün habercisi niteliğinde olan bir yayın yapacağız. Tabii ki Şam'ın fethi bizim için çok önemli. Ümmet olarak elbette ağır imtihanlar, efendim İslam dünyasında maalesef işgaller, savaşlar, ihanetlerle dolu günleri yaşadık ve maalesef yaşamaya devam ediyoruz. Coğrafyamızın her bir yanı acı ve gözyaşıyla dolu. Bir yandan da daha iyi bir dünya, efendime söyleyeyim, vicdanlı bir gelecek için tek umudun ümmetimiz olduğunun da ayrıca farkındayız. Sadece İslam dünyası için değil, dünya insanlığı için, tüm İnsanlık için tek umudun ümmetimiz olduğunun da açıkçası farkındayız. Tabii Şam'la ilgili, Suriye ile ilgili, Özgür Suriye aslında tüm coğrafyaya bir umut olacağına tüm kalbimizden inanıyoruz. Suriye'deki savaş 2011 yılında barışçıl aslında gösterilerle başlamıştı. Halk özgürlük ve adalet talepleriyle yani bir nevi sokaklara çıktı ama bu kavga, gürültü, kargaşa için değil, tabii ki özgürlük ve adalet düşüncesiyle Suriyeli kardeşlerimiz sokaklara çıkmıştı. Ama bu talepler kısa sürede şiddete dönüştü. Şiddet ile Suriye rejimi şiddet ile bastırdı bu özgürlük taleplerini vatandaşlarının, Suriyeli kardeşlerimizin. Ülke bir anda tabii ki iç savaşa ve karışıklığa sürüklenmiş oldu. O tarihten itibaren burada kardeşlerimizi misafir ettik. Yıllar içinde milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı, malumunuz. Binlerce insan maalesef hayatını kaybetti. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar zorlu bir yaşam mücadelesiyle karşı karşıya kaldılar. İşkencelerle ve insan hakları ihlalleri ile dolu hapishanelerde yıllarını geçirmek zorunda olan maalesef yüz binlerce insanın var olduğunu sonradan hapishanelerden çıktıklarında görmüş olduk. Tüm bu zorluklara rağmen tabii ki Suriyeliler, Suriyeli kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz sabır, azim, gayret ve fedakarlık ile insani bir yaşam standartlarının da açıkçası çok çok aşağısında direnmeye ve hayatlarını devam ettirmeye gayret gösterdiler. Gerek bizim ülkemizde gerekse komşu ülkelerde özellikle bu süreçte çok çaba gösterdiler, gayret gösterdiler. Bu sayede tabii ki kamplarda ve yıkıntılar arasında bile insanlar açıkçası hiç umutlarını kaybetmediler. Geleceğe dair inançlarını sürdürdüler. Çünkü biz Müslümanız, Müslümanlar her daim ümit var olmalı. Bugün baktığımızda tabii Suriye halkı birçok zorluğa rağmen mücadelesine aynı kararlılıkla ve inançla devam ediyor. Savaşın yaralarını sarmak, barış ve huzuru yeniden inşa etmek için açıkçası tüm gayretlerini gösteriyorlar, tüm adımlarını atıyorlar. Bu fedakar insanların çabası bu sürecin en büyük dayanağı olmaya devam edecek. Bunu görüyoruz. Hem ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizde görüyoruz, duygu düşüncelerinde görüyoruz, hem de haberlerde görüyoruz. Zafer tabii ki sadece fiziksel olarak değil, aslında insanların umudu, dayanışması, efendime söyleyeyim, yeniden bir arada yaşama desteğiyle mümkün olacağını da bize gösterdiler. Yani Suriye halkı tüm bu karanlık günlerin sonunda hak ettiği aydınlık ve huzurlu günlere kavuşmayı sonuna kadar da hak ediyor. Allah uzun uzun yaşamasını nasip etsin Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizin özgürlük içerisinde, huzur ve saadet içerisinde. Tabii başta söylediğimiz gibi Özgür Suriye tüm coğrafyaya bir umut olacak. Açıkçası Özgür Suriye demek, yani Şam demek, Özgür Kudüs'ün yolu demek ve bu Özgür Kudüs'ün yolu Özgür Şam'dan geçeceğine de tüm kalbimizde inanıyoruz. Kıymetli dinleyenler, açıkçası Tabii 2011 yılında bu gerçekleşiyor, Suriye'deki iç savaş başlama süreci, ama birazcık daha, yani bir sene daha geriye gittiğimizde şunu da görüyoruz. 2010 yılında Tunus'ta başlayan ve Arap dünyasında genişleyen bir halk ayaklanması. Bu Arap Baharı denilen bir ayaklanma oldu. Tabii Orta Doğu'daki birçok diktatörlük rejimine karşı aslında büyük bir protestoydu bu. Bu süreçte efendime söyleyeyim Mısır'da, Libya'da, Yemen'de, Yemen gibi ülkelerde devrimleri ve hükümet değişimlerine açıkçası yol açmıştı. Bu dalga tabii Suriye'ye de geldi, ama Suriye'de tabii acı olaylarla karşılaşıldı. Elbette izzet müminlerin, zillet ise zalimlerin olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. 1971 yılında Suriye ile ilgili aslında kısa bir bilgi de vermek istiyorum. Hafız Esed iktidara geçtikten sonra Suriye aslında bir karanlığa büründü. Yıllarca baskı ve zulüm gördü halk. Hatta ben hatırlıyorum, Hama katliamı tarihine kara bir leke olarak geçti Suriye'nin. Binlerce insan maalesef orada öldürüldü. 2000 yılında Baba Esed ölünce açıkçası bir umut belirdi Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizin gözünde. Tabii kim bilebilirdi ki daha karanlık günlerin geleceğini. Çünkü Baba Esed tabii bu zorlu bir, sıkıntılı bir Baas rejiminden sonra oğluna geçince insanlar böyle düşünmüştü, ama maalesef 2011 yılında zulüm öyle bir noktaya geldi ki halk özgürlük için ayaklandı. 13 yıl süren zorlu direniş, maalesef işkence, göç, kamplar, bombalar, ölümler ve çok daha fazlasıyla halk karşılaştı. Rabbim bir daha göstermesin inşallah diyelim. Tabii buradaki Suriye'deki bu düğümü aslında belki de Gazze direnişi çözdü diye de düşünüyoruz. Öyle de inanıyoruz. Çünkü insanların birbirini bir nevi etkilemesi önemli. Bir asır evvelinde aslında Osmanlı sonrası Suni sınırlar maalesef çizilmeye doğru geçmişken, bu iki ülke bugün Ürdün ve Lübnan'la birlikte Şam bölgesinin aslında bir parçasıydı. İsrail'in bu Ur gibi bölgede ortaya çıkması ve zaman içinde kuvvet kazanması bir şekilde Şam'ın parçalı yapısından beslenen bir sonuçla karşılaşıldı. Her bir parçanın sorunları farklı farklıydı elbette. Suriye'deki bu Baas diktatörlüğü de bu problemler yumağının aslında en grift ilişkisiydi, en grift kısmıydı. Tabii bir yerde sıkıntı olduğunda başka güçler o sıkıntıdan yararlanıp orayı ilhak edebiliyor. Aynı İsrail'in yaptığı gibi. Bu Büyük Gazze direnişi aslında Suriye'deki düğümü çözdüğüne inanıyoruz. Az evvel zikretmiştik. Filistinli mücahitler Aksa Tufanı operasyonunu böyle Gazze'yi rahatlatmak için başlatmışlardı, hatırlarsınız. Fakat takdir-i ilahi tarafından sevk edilen böyle olaylar zinciri komşu coğrafyayı, Suriye'yi rahatlattı. Çünkü oradan bir güç aldı Suriyeli kardeşlerimiz Gazze'deki o direniş görünce. Tabii ki Rabbimizin takdiriyle, Rabbimizin ilhamıyla 61 yıllık bu büyük zulmü sonlandırdı. Tabii Suriye İslam Devrimi'nin aslında kesinlikle Gazze şehitlerinin kanıyla irtibatı mevcut. Hem Haniye'nin hem Sinvar'ın zafer üzerine düşen aydınlık gölgeleri efendim gören gözlerce fark ediliyordu. Burada bu Suriye'deki bu sıcak zaferin neticesi başlangıcı gibi güzel olursa hem siyasal ve toplumsal yeni şartlar Şam'da aslında orta ve uzun vadede Allah'ın izniyle Filistin'in de kilidini açacaktır. Öyle de ümit ediyoruz Rabbimizden. Öncelikle öyle de dua etmemiz lazım. Rabbimizden niyazımızı belirlememiz lazım. Şam'dan Kudüs'e varan sadece 200 kilometre mesafesinde bu mübarek yolu açmada bizleri de nasipdar kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Evet, yayının başında söylemiştik. Şam'ın aslında fethi Allah'ın izniyle özgür Kudüs'ün de müjdesi olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Belki de bir tık daha ilerisini düşünürsek Avrupa'da, İspanya'da Endülüs, orada bir maalesef yüzyıllar önce 1492'de kaybedildikten sonra bir daha oraya ulaşılamadı. İnşallah Endülüs'ün de açıkçası habercisi olur ve Endülüslü Müslümanlar da orada kendilerini gösterirler diye de ümit ediyoruz ve dua ediyoruz. Tabii İslam dünyasında çok kanayan yaralar var ama Müslümanların açıkçası toplanması gerekiyor. Türkiye yüzyılı aslında diyoruz. Evet, Türkiye yüzyılı ama hem Türkiye'nin yüzyılı olsun hem de Rabbimizin izniyle ümmetin de yüzyılı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hep birlikte amin diyelim inşallah. Ümmetin yüzyılı olursa sadece İslam dünyasında fayda olmayacak. Batı'da da, Afrika'da da, tüm dünyada, yani dünya insanlığının her tarafında nerede sıkıntı varsa bunu Allah'ın izniyle biz çözeceğimize inanıyoruz. Açıkçası burada tarihten tabii ki dersler almak zorundayız. Bunlar önemli noktalar. Çünkü İslam dünyası tarihinde büyük işgaller yaşandığının da farkındayız. Temel sebebi tabii ki çarpıcı bir şekilde Müslümanların İslam'ı hayatın tüm alanlarında dikkate almaktan uzaklaşması ve aralarındaki İslam ve toplum diyelim, insan ve toplum diyelim, mal ve ticaret diyelim. Çünkü ticaret de tabii etkiliyor. Zayıfladığınız zaman ne oluyor? Bu sefer dış güçler sizi zayıf olarak görüyor ve üstünüze doğru da geliyor. Bilgi ve fikir hareketliliklerinin aslında tıkanmasına sebep oluyor. Bu bilgi, ilim, irfan, efendime söyleyeyim, bu mübarek zatların, ilim nerede sevilirse orada kalır. Büyük alimler, büyük bilim insanları, ilim insanları orada yaşarlar. Ama olmazsa oradan ayrılırlar ve ülke cahilliğe doğru yol alır. Bu sebepten dolayı bunlar tabii ki ümmetin yüzyılı, ülkemizin yüzyılı açısından çok önemli. Tabii tarihe böyle kısa bir bakış sağlamak istiyorum. İlk işgal tabii 11. asırda açıkçası batıdan Haçlı, 13. asırda ise doğudan Moğol istilası ile yaşanmıştır. Bunun temel sebebi 10. asırda İslam dünyasının maalesef bölünmesi. Burada Bağdat'ta tabii ki Abbasi halifeliği, Fatımi ve Endülüs Emevi olmak üzere aslında 3 halifenin de ortaya çıkmasıyla bir nevi İslam dünyası maalesef bölünmüştü. Bu durum Müslümanlarda güç kaybını, bağımsızlık yitimini ve Bilad-i İslam'daki hareketliliklerin de tıkanmasına aslında sebep olmuştu. Burada tek başlı olmak varken aslında bir anda 3 halife ne oluyor? Bu sefer İslam dünyası nereye bakacağını şaşırıyor ve dış güçler de, düşmanlar da tabii ki böl parçala yut misali bir tesbih tanesi gibi dağıtmaya çalıştıklarından dolayı da karşımıza böyle bir durum çıkmış oluyor. Tabii ki netice itibariyle Haçlı ve Moğol işgali yaşanmıştır. Selçuklular 11. asırda İslam coğrafyası olarak bütünleştirmekle hem siyasi, burada siyasi medreselerle ilmi aslında birleştirdi. İpek yolunu hakimiyeti altına alınca iktisadı eline almış oldu, yani ekonomiyi almış oldu. Büveyhiler ve Fatimileri ortadan kaldırmakla da tabii ki dini ve mezhebi birliği aslında sağlamış oldu. Burada şunu görüyoruz. Bu üçü eğer birleştiğinde hareketliliği ve bağımsızlığı yeniden sağlamış olduklarını görüyoruz. Bunların tam tersi olduğunda da ne oluyor? Çok başlılık oluyor. Güç birliği tabii zayıflıyor. Bir nevi güç birliği ve iş birliği de olmayınca İslam dünyası içerisinde dış dünya tabii bu eksiklikleri görünce saldırıya geçiyor. Bu durum tabii 14. yüzyıl itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'na geldiğimizde Osmanlı ile Timurlu ve Babürlü tipi imparatorlukları aslında husule getirmiş ve Müslümanlar yeniden büyük bir güç olmayı açıkçası başarmışlardı. Bu bahsettiğimiz işgallerin açıkçası bir başka İşgal sebebi de 19. ve 20. yüzyıldaki Batı işgalidir. Tabii çok acılar da çekilmiştir. Bu işgalin arka planında ise 16. asırda Safevilerin Osmanlı Devleti ile Şeybani Hanlığı ve Babürlülerle mücadelesi açıkçası yatmaktadır. Oradaki güçlü olan bir Osmanlı İmparatorluğu'na karşı otomatikman bir başka bölgeden savaş açıldığında tabii ki zayıflığı gören diğer dış ülkeler, dış düşmanlar da tabii ki saldırmaya teşebbüste bulunuyorlar. Nihayetinde tabii bu asırda tüm Müslüman toplumlar arasında insan hareketliliğinde yeniden bir tıkanma, efendime söyleyeyim demografik duranlaşma yaşanmış ve gerek ilmi akış gerekse ticari hareketlilikte zayıflamıştır. Müslüman toplumlardaki bu parçalanma, durağanlık ve tıkanma açıkçası dünya kamuoyundaki etkilerinin azalmasını ve efendim Batı Avrupalı devletler tarafından bir nevi işgalini kaçınmaz hale getirmiştir. Burada 20. yüzyıla geldiğimizde imparatorlukların yıkılması sebebiyle 60'a yakın ulus devletinin de ortaya çıkmasıyla aslında Müslüman toplumlar yeniden parçalanmış ve aralarında ciddi anlamda bir çatışma ortaya çıkmış ve bu bahsettiğimiz 3 hareketlilik yine tıkanmıştır. Buradaki 3 hareketlilik, radyolarını yeni açanlar için tekrar edelim. Buradaki 3 hareketlilik önemli, siyasi dedik. Yani medreselerle ilmi aslında bir araya getirmemiz lazım. Burada iktisadı elimize almamız gerekiyor ve İslam dünyasında dini ve mezhebi birliği eğer elimize almazsak, buradaki noktaları birileri kaşırsa o zaman ne oluyor? Bu hareketlilik ve bağımsızlık maalesef sağlanmamış oluyor. Bu noktada önemli. Tabii 60'a yakın ulus devletinin ortaya çıkmasıyla demiştik, Müslüman toplumlar yeniden parçalanmış ve aralarında çatışma ortaya çıkmıştı. Ve bu 3 hareketlilik de tabii ki tekrar ortaya çıkmış. Meydana koyduğumuz aslında bu parçalanma karşısında tabii ki Türkiye Müslümanları, yani Türkiye'de yaşayan biz Müslümanlar da 21. yüzyılda Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılını, vizyonunu ilan ediyoruz. İlan etmiştik. Cumhurbaşkanımız zaten bunu ilan etmişti. Buradan yola çıkarak ümmetin yüzyılını da bizler burada ekleyelim. Allah nasip ederse inşallah İslam ülkeleri arasında bu tıkanıklıkları izale, hareketliliklerini temin etmeli ve yeni bir birlik modelleri aslında geliştirmeliyiz. Bunu söyleyince aklıma geldi tabii Türkiye'nin aslında bu modelle ilgili bir çalışması yıllar önce olmuştu. Türkiye'nin bu gayeyle D8 ile başlattığı bir süreç vardı. O zaman eski Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan başbakanken Sayın Erbakan hocamızın bu sayede D8 ile başlattığı bu süreçte aslında öyle bir süreç ki ta bugüne baktığımızda Karabağ ve Suriye zaferi ile sürdürüldüğünü, taşlandırıldığını da görüyoruz. Demek ki bir anda hemen netice alınamıyor ama zaman içerisinde Allah'ın izniyle bunlar gerçekleşiyor. Tabii ki şüphe yok ki bu 21. yüzyılda aslında bu birlik ve hareketliliği ne kadar arttırabilirsek, bilhassa bunları, bu hareketliliği de aslında kurumsallaştırabilirsek, yani düzenli hale getirebilirsek ve güçlendirirsek, şüphesiz tarih yeni bir Osmanlı tipini, büyük küresel sistemleri Müslümanlara yeniden takdim etmeyi vaat edeceğine inanıyoruz. Bu ne demek? Şu demek, tekrar adaleti kendi içimizde tesis edip İslam dünyası olarak sonra tüm dünya insanlığın karşısına da çıkıp bu adaleti, eğer bu mücadeleyi yeniden takdim edebilirsek o zaman çok iyi bir şekilde karşımıza bir model çıkacaktır. İslam modeli tüm dünyaya yayılmış olacaktır. Evet. Suriye artık özgür Allah'ın izniyle. Bundan sonra Suriye'nin özgürlüğünü çevremizdeki muhacirlerin mutluluğuna baktığımızda zaten görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu kadar mutlu, bu kadar motivasyon yüksek bir ülkenin insanın tabii ki alkışlamak, tabii ki arkasından dua etmek, hayır duası etmek çok önemli. Bunlara şahit olmak bizleri aslında mutlu ediyor. Tabii ki 2010 yılında Arap Baharı ile başlayan ama daha sonra 2011 yılında Suriye'de bir özgürlük talebiyle harekete geçilen bir Suriye halkına karşı yapılan haksız bir baskı sebebiyle ta günümüze kadar maalesef 13 yıl boyunca binlerce insan mağdur kaldı, yaşlı çocuk demeden öldürüldü ve bu kadar Müslüman kardeşlerimize de bizler misafirperverlik yaptık. Allah'a hamdü sena olsun, onlar mutlu, bizler mutluyuz. Bu mutluluk açıkçası İslam dünyasına çok yakıştı. İslam dünyası bu noktada bunalımdaydı ama mutluluk İslam dünyasına yakıştı. Suriyeli kardeşlerimize çok yakıştı. Filistinli kardeşlerimize de inşallah çok yakışacak ve tüm İslam dünyasına da inşallah çok yakışmış olacak. Evet, burada Kudüs'ün yolu Şam'dan geçtiğini söylemiştik. Evet, Halid bin Velid'in fethetmesiyle İslam sancağı altına giren aslında Şam, Yavuz Sultan Selim ile Osmanlı topraklarına katıldığını hepimiz biliyoruz. Dua edeceğiz, dua etmek mecburiyetindeyiz. Rabbimize iltica edeceğiz. Kan ve gözyaşının olmadığı bir dünyayı hepimiz istiyoruz. Dua ibadetin açıkçası özüdür. Tabii kabul eden, cevap veren sadece Hazreti Allah Zülcelal Hazretleri'dir. Allah-u Teala'ya dua edeceğiz. Ya mucib diyeceğiz. Kabul eden, cevap veren anlamlarını taşıyan bir Allah'ın sıfatı olarak kullarının dualarını kabul eden, isteklerini yerine getiren, sıkıntılarını gideren anlamlarına gelen Ya Mucib, Hazreti Allah Zülcelal Hazretleri'nin sıfatlarından olan Hazreti Allah'a ciddi anlamda yalvarmamız lazım. Gerek namazlarımızda, gerek dualarımızda, gerekse teheccüd namazlarımızda bunları Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri'nden istememiz gerekiyor. Tabii dua İbadetin özüdür dedik. Dua aslında Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi. Tabii bizler sadece bir kuluz. Yani Allah'a dua edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimiz için, Gazze'deki direniş için, Müslüman kardeşlerimiz için. Bu kulun acizliğini itiraf etmesi, dua ederek Allah'a yalvarması, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini ifade ediyor aslında dua. Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği bir rahmet ve bereket kapısı olduğuna zaten inanıyoruz. Allah'a iman ve teslimiyetimizin bir nevi kulluk bilincimizin de bir ifadesidir aslında dua. Bizleri bir an olsun terk etmeyen, efendim yalnız bırakmayan bir Rabbimiz olduğu şuurunun tezahürüdür aslında dua. Dua önemli. Dua edelim. Hem birbirimize dua edelim, hem ümmete dua edelim. Hepimiz zaman zaman sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Ama duanın sürdürülebilmesi ise Rabbimizin Mucib ismiyle mümkündür. Yakarışlarımızı efendim bir işten ve dikkate alan olmasa nasıl dua edebiliriz? İşitilmeyen, itibar edilmeyen ve karşılık verilmeyen bir yakarış kadar acıklı bir durum düşünülemez. Bu sebepten dolayı Rabbimizden dua ederek her şeyi isteyebiliriz. Yeter ki hakkımızda hayırlısı olsun. İbadetin özü ve iliği olan duanın en kuvvetli olduğuna inanıyoruz. Efendim, bakış açısını burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.